6. ayrım, sayfa 55. Savunmasında kendini övdü. İddianamede yurt dışında Türkiye'de kurulacak siyasi İslam'a sempatiyle bakacak bir gençlik oluşturma çabası içerisinde bulunduğu, çizilen hoşgörü ve barış tabloları ile bazı devlet çevrelerini etkileyen sanığın hedefine ulaşıncaya kadar kamuoyu faaliyetlerine destek verdiği imajını yaratarak toplumun gerçeği görmesinin önünü, ılımlı görünüşü ve demokrasi şemsiyesine sığınarak kesmeye çalıştığı yolundaki iddiaları ise Gülen, 56 sayfalık ifadesinin başında uzun uzun kendisini ve yaptıklarını, yayınladığı kitapları ve çalışmaları överek yanıtladı. Kontrol ettiği okul ve ticari kuruluşlar. İddianamede oluşturduğu ekiplerle köy ve semtleri dolaşarak zeki ve becerikli öğrencileri seçerek sağladığı imkanlarla kendisine bağladığı, sanığın düşüncelerinin öğrencilere ev, okul ve kamplarda beyin yıkama metotlarıyla öğretildiği, şeriat düzeni hedefine ulaşmak için özellikle gençlik kesimini sabırlı bir yöntemle kendisine bağlamayı hedefleyen bir strateji takip ederek, bunlar aracılığıyla toplumun bütününe hakim olmayı ve diğer yönden yürütme ve yasama erklerini hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlayan bir politika izlediği, bu amaçla yurt içi faaliyetlerinden olarak 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane ve 500 öğrenci yurdunun yanı sıra 17 yayın organı, gazete, televizyon istasyonu, ulusal bazda yayın yapan 2 radyo istasyonu, faizsiz finans kurumu ve bir sigorta şirketini denetim altında bulundurduğu iddiaları yer aldı. Okulum, dershanem yok. Gülen, adıma izafe edilen okullarla ilgili olarak sadece belirli kişilere değil, bütün topluma yönelik biçimde vatandaşlarımızın eğitim öğretim alanında yatırım yapmalarını tavsiye etmekten başka bir münasebetim olmadığı ortadadır. Türkiye'deki özel okulların sahiplerinin kimler olduğuna ilişkin bilgiler, bu okulların kurulmasına izin veren ve onları denetleyen resmi makamlardan, okulların ait olduğu şirketlere ilişkin ve herkese açık ticaret sicillerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Buralarda yapılacak araştırma ve incelemelerde şahsımın herhangi bir okul ya da eğitim kuruluşuna sahip olmadığı ortaya çıkacaktır, diyor ve ekliyordu. Bir medya grubunun finans, sigorta vesaire gibi ticari şirketlerin sahibi olduğum şeklindeki iddiaların hiçbiri doğru değildir. Toplumda bazı insanların tavsiye ve düşüncelerime daha fazla itibar edip o yönde faaliyet göstermesi, benim ne onlarla ne de onların kurdukları ticari, mali kuruluşlarla hususi bir alakamın bulunduğu manasına gelmez. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma iddiası. Eğitim alanında zaman zaman devletten de ileri imkanlara sahip olduğu, önünde tek engel olarak gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma politikasını sessiz ve derinden devam ettirdiği, subay ve astsubay çocuklarını kendi okullarına ve dershanelerine kaydettirmeye, böylece yetiştirilen çocukları askeri okullara sokmaya çalıştığı yönündeki iddialara ise tam bir yalanlama geldi. Bu iddialar tamamen geçersiz ve dayanıksız olduğu gibi bunlar bizzat mahkemelerde tekzip edilmiştir. Kaldı ki bu iddialar diğerleri gibi çelişkilidir. Mesela subay ve astsubay çocuklarının güya bana ait okullara kaydedildiği, askeri öğrencilerle türban takmayan kızların evlenmeye teşvik edildiği ileri sürülmektedir. İddia edildiği gibi bazı subay ve astsubayların çocukları bana ait olduğu ileri süren okullara kaydediliyorsa bunlar kimlerdir? Böyle bir iddia bir takım subay ve astsubayları zan altında bırakmaz mı? Ayrıca böyle bir kayıt için subay ve astsubaylara baskı yapılmakta, tehdit mi uygulanmaktadır? Acaba askeri öğrenciler, yani subaylar henüz öğrenciyken evlenmekte midir? Bu iddialar konusunda gösterilebilecek müşahhas, yani somut tek bir örnek var mıdır? Yurt dışındaki okullar. Yurt dışı faaliyeti olarak da sosyoekonomik ihtiyaçları fazla olan yeni Türk devletlerinde taban oluşturup finans ihtiyacını karşılayacak olan şirketlerin ticari akımlarını sağlayıp bu devletlerde ihtiyaç duyulacak bürokrat kadroları yetiştirme çabası içinde bulunduğu, bu doğrultuda yurt dışında 6 üniversite ve yüksekokul, 236 lise, 2 ilkokul, 8 yabancı dil ve bilgisayar merkezi, üniversite hazırlık kursları ve öğrenci yurtlarını faaliyete geçirdiği yolundaki iddialara da Gülen, yine eğitim ve öğretime önem verdiği için bir takım kişilere tavsiyede bulunmaktan başka bir bağı olmadığını ve bu okulların da yine kendisine ait olmadığını söyledi. Yandaş kadrolar yaratma. İddianamede ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis eden sanığın mevcut sistemi yıkma yerine devlet modeline uygun bir örgütlenmeyle devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflediği, bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde, sivil sektörde örgütlediği tüm kadrolara orta vadede yandaşlarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin kendisine bağlanmasını hedeflediği, Uzun vadede ise tam bir kontrol sağlayabilmek amacıyla eğitim sektöründe yoğun bir faaliyet göstererek teşkilatlanma ve kadrolaşmayı yaygınlaştırmayı amaçladığı belirtiliyordu. Ayrıca ılımlı ve modern imajıyla siyasi partiler ve hatta Atatürkçü laik kesim içinde desteğini artırmaya çalıştığı, böylelikle Büyük Millet Meclisi'nde yandaşların mutlak çoğunluğu elde etmelerini sağlarken hedeflediği teokratik diktatörlüğe yumuşak geçiş sağlamak için başkanlık sistemini desteklediği, yeterli güce eriştiğinde Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik demokratik sosyal hukuk devletini ortadan kaldırarak şeriat devleti kurmayı hedeflediği yolundaki iddialar yer alıyordu. Gülen bunları da yine uzun ve karışık söz oyunlarıyla yalanladı. Mahkemede red, kitapta itiraf. Gülen davasının da zaman açımından dolayı düşmesi kesinleşince artık sorunsuz bir döneme girdiğini düşünmüş olmalı ki devlet kadrolarındaki kadrolaşma ile ilgili adeta bir itirafta bulundu. Fethullah Gülen'in Ölümsüzlük İksiri adlı kitabı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nca 2008 yılı başında yayımlandı. Bu kitabında devlet kadrolarına sızdıkları yolundaki iddialara değinen Gülen, bir insanın kendi millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmesi için teşvik etmesine sızma denemeyeceğini söyledi. Gülen, teşvik edilen insanlar da o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki sızmayı belli bir dönemde Türk milletinden olmayanlar yaptılar. Hatta belli yere kadar geldiler. Belki endişelerinin altında o sızıntıların fark edilmiş olabileceği endişesi var, diyor ve şunları ekliyordu. Bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz. Hakkıdır, girer oraya. Mülkiyeye de girer, adliyeye de. İstihbarata da girer, hariciyeye de. Terör örgütü olarak yargılanmalı. İddianamede oluşturduğu örgütün devletin laik yapısını yıkmak amacıyla kurulmuş olup, istişare kurulu, bölge imamları, şehir imamları, semt imamları, ev imamları gibi illegal yapılanmayla bütün ülkeyi bir ağ gibi sardığı, yine bu illegal yapılanmaya bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında legal görünüşlü şirket, okul ve vakıflara sahip bulunduğu, bu legal ve illegal yapılanmasıyla büyük ve güçlü bir görünüm arz eden örgütün halk üzerinde bir manevi cebir ve baskı yarattığı, bu itibarla terör örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürüldü. Ancak mahkeme bu değerlendirme karşısında erteleme kararı verdi. Nurcu değilim. Gülen'in savunmasında bazı temel açıklamalara da göz atmak gerekiyor. Bunların başında Said-i Nursi'nin ve Nurculuk tarikatının devamı olup olmadığına ilişkin açıklamaları geliyor. Gülen, Müslüman olmak dışında Nurculuk vesaire hiçbir akıma mensup değilim diye başladı açıklamasında, şimdiye kadar Cu gibi değerlendirmelerin ayrımcılık manasına geldiğini, bu bakımdan Müslüman olmak dışında hiçbir akıma mensup bulunmadığımı ve dolayısıyla nurcu olmadığımı defalarca ifade ettim. Ben kimsenin halifesi değilim, diyor. Işık evleri. Işık evleriyle ilgili suçlamalara da Gülen şu yanıtı verdi. 12 Eylül 1980 öncesinde üniversiteli öğrenciler sağcı, solcu şeklinde kamplara ayrılmıştı. Bütün bunlardan uzak kalmak isteyen masum öğrenciler de iflah edilmiyor ve mağduriyete uğratılıyordu. Resmi ve özel öğrenci yurtlarında anarşi kol geziyordu. Vaiz olarak görev yaptığım bu dönemlerde vaazlarıma ve sohbetlerime gelen öğrencilere ve velilere, tanıdık öğrencilerle beraber evler tutup kalmalarını tavsiye ediyor, böylece terörden uzak kalabileceklerini söylüyordum. Bu tavsiyemde fikri ilham kaynaklarımdan biri de içlerinde Allah'ın anıldığı huzur dolu evlerden bahsedilen Nur suresi olmuştur. Esasen ışık evi tabiri kendi aralarında ev tutan bazı öğrencilerin kaldıkları o evlere verdikleri attı. Atatürk'e deccal demedim. Gülen, Atatürk hakkında olumsuz düşünce ve davranışları bulunduğu yolundaki suçlamaları da çarpıtılmış iddialar olarak değerlendiriyor ve kendisini şöyle savunuyordu. Bazı toplantılarda Atatürk'ün deccal olarak tavsif edilmesine yol açtığım gibi tamamen hayali bir isnatta bulunulmuştur. Eserlerim incelendiğinde Atatürk'ü kötüleyici, ima yoluyla dahi herhangi bir husus tespit edilemeyeceği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman siyasi, idari, askeri bir dahi olarak tavsif ettiğim ve ona karşı yapılan tahkir edici davranışlara karşı çıktığım anlaşılacaktır. Atatürk'e hakaret eden birisini cami kürsüsünden protesto ettim. Gülen hakkında suç duyurusunda bulunan tanıdık bir isim. Fethullah Gülen hakkında DGM savcılığına suç duyurusunda bulunan tanıdık bir isimdi. Onun 3 yılı aşkın süredir cezaevinde olmasına "Oo, hocanın ahı tuttu" diyenler de var. Ergün Poyraz, Fethullah Gülen'e ait olduğu öne sürülen video kasetlerini Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'e teslim etmişti. Bu kasetlerin bazıları da televizyon ana haber bültenlerinde yayınlanıyor. Fethullah Gülen'in "Mülkiye'yi, adliyeyi ele geçirin" sözleri büyük yankı yaratıyordu. Gülen'e hakimin yönelttiği soruların hemen hepsi can alıcıydı. Ama "yönetime kendiniz ya da başkalarını sokmaya çalıştınız mı" sorusu en önemlileri arasındaydı. Gülen bu soruya olumsuz yanıt verse de resmi belgeler gibi yıllarca sağ kolu olarak görev yapan, yola birlikte çıktığı yakın dostu da çok şeyler anlatıyordu. Cezaevi yönetimi soruşturma açtı. Ergün Poyraz, Ergenekon soruşturması kapsamında 27 Temmuz 2007 tarihinde tutuklandı. Halen aynı davanın sanığı olarak cezaevinde bulunuyor. Cezaevinde bulunduğu dönemde Fethullah Gülen'le ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iki kitap yazdı. Gülen'le ilgili kitap için "Cezaevi yönetiminden habersiz nasıl yazdın" diye hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Ancak Erdoğan'la ilgili kitabından sonra cezaevi yönetimi Poyraz hakkında 9 Ağustos 2010 tarihinde soruşturma başlattı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da tutuklu yazar Ergün Poyraz hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50'şer bin liralık tazminat davası açtılar. Sağ kolu Nurettin Veren'le yolları neden ayrıldı? Makine mühendisi, gazeteci, yıllarca Fethullah Gülen'in sağ kolu gibi görev yaptığı bilinen Nurettin Veren'in hocayla yollarını ayırdığını öğrendiğimde Veren'in önemli açıklamalarda bulunacağından emindim. Telefonla ulaşmak da öyle kolay olmadı. Rahmi Turan yönetimindeki Gözcü gazetesinde kimsenin üzerine gitmeye cesaret edemediği konuların üzerine gidiyor, belgeli haberciliğin örneklerini sergiliyorduk. İşte Nurettin Veren'le de Gülen'in yine gündemde olduğu bir dönemde konuştum. Nurettin Veren, Ankara temsilcisi ve yazarı olduğum Gözcü gazetesine geldi. Çok şeyler anlatacaktı. Fethullah Gülen'e ne kadar yakın olduğu cemaatte çok iyi biliniyordu. Fethullah Gülen grubuna ait ulusal bir televizyonun yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Bu grubun lokomotifi sayılan gazetenin künyesinde yıllarca genel müdür, genel koordinatör olarak bulunmuştu. Hoca ile bağlantılı Türkiye Yazarlar Vakfı'nın kurucu başkanlığını yapmıştı. Gülen cemaatinin Türk Cumhuriyetlerinde üniversitelerinin kuruluşunda bulunmuştu. Kısaca tam 35 yıl Fethullah Hoca'nın en yakınında yer almıştı. Sonra görüş ayrılıkları başladı. Nurettin Veren hocanın yarı tanrı gibi görülmesinden siyasete, devletin gizli bilgilerine el atmasından şikayetçi oldu. Gülen ise bu kişinin kendisine suikast yapıp yerine geçmek istediğini öne sürdü. İkili arasındaki son görüşme Nurettin Veren'in anlattığına göre ABD'de oldu. Aralarında aynı konuda tartışma çıktı. Fethullah Hoca elinde demir bir sopayla Nurettin Veren'in üzerine saldırdı. Veren ile bazı arkadaşları bir gece yarısı sokağa atıldı. İşte o günden sonra ipler tamamen koptu. Canımı zor kurtardım. Yıllarca sağ kol olarak en gizli bilgilere sahip bulunan Veren'in söyledikleri Gülen hakkındaki tartışmaları artırdığı gibi çarpıcı bilgiler de içeriyor. Amerika'da Fethullah Gülen'le yaptığımız bir görüşmede tartışma çıktı. Hoca belki 50 kişinin bulunduğu bir ortamda elinde demir sopayla üzerime hücum etti. Üzerime saldırırken "öldürün bunu, öldürün bunu" diye bağırıyordu. Bu olayın çok tanıkları var. Bunlar arasında gazetede yazan Ali Ünal, Gülen'in doktoru ve benim 30 yıllık arkadaşım Doktor Kudret Bey de bulunuyordu. O gidişimde 30 gün yanında kaldığım yerden yaka paça atıldım, canımı zor kurtardım. Eğer bu şekilde bir davranışı olmadıysa Fethullah Hoca çıkıp "yemin ediyorum böyle bir olay olmamıştır" diye açıklama yaparsa ben sözümü geri alırım. Bana suikast yapacaksınız. Biz bu işlere Fethullah Gülen'le 1966 yılında başladık. Aramızda öyle bir anlaşma yapmıştık ki her meselemizi birbirimize haber verecektik. Evimize alacağımız bir çiviyi dahi birbirimize sormadan almayacağımıza dair yemin etmiştik. Ben kendisini kimseye danışmadan kendi kafana göre "niye Amerika'ya geldin" diye eleştiriyordum. Bunlardan çok rahatsız oldu. Üzerime saldırıp "sen buraya suikast yapıp beni öldürmeye geldin" diye bağırdı. Bu işle ilgili olarak bir açıklama yapsın, özür dilesin diye 3 yıl bekledim. Benim tenkitlerimi hazmedemeyince iftira kampanyası başladı. Benim kendisinin yerine geçmek istediğimi yaydı. Bunu düzeltmek için aynı evde tam 30 gün kaldık. 31. gün demirle saldırdı. Gece yarısı sokağa attılar. Sonra bu işi örtbas etmek için Profesör Doktor Şerif Ali Tekalan, Harun Tokak, Rüya Tabirleri yazarı Ali Bayram geldiler. Cumhurbaşkanından daha iyi duyar. Fethullah Gülen'e haber taşıyan üst düzey görevlerde bulunan talebeleri var ki bir tane değil, yüzlerce kişi var. Bakanlardan, subaylardan, istihbarattan, polisten çok sayıda tanıdığı var. Bakanların dörtte üçü kendisini tanır. Birlikte çay, kahve, çorba içmiş insanlar. Şimdi benim bunlar içinde şu bu demem olmaz. Ona haber veren yüzlerce insan var. Olayı Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi duyar. Onun görevi o. Haber vermeleri de gayet normal. Çünkü yıllardır böyle devam ediyor. Gülen'in insanların emeğiyle, parasıyla yaptıklarını unutup bunlara sahip çıkmasına karşıyız. Kızılay nasıl ortaya çıktıysa bu işlerde de öyle çıktı. Bunu tek başına bir kişinin yapması mümkün değil. Orta Asya'ya adımı atmamış ama ben orada 5 tane üniversite açtım. Hiç yapmadığı şeylerle o insanı şişirirseniz işte bu hale gelir. Dışa karşı çok renkli, uzlaşmacı, içeride ise tam bir totaliter sistem. Karşı çıkan aforoz ediliyor. Buna dur demek istedik. Bana da uyarıda bulundular. Web sayfamı yayınlamaya başladıktan sonra bana da bazı uyarılar gelmeye başladı. Kendime dikkat etmemi isteyen görevliler oldu. Ağır küfürler, hakaretler ediliyor. Yalnız bu yürekliliği gösterdiğimiz için çok büyük destekler de var. Tehditler var diye ben kendimi Usama Bin Laden gibi mağaraya saklayacak adam değilim ki. Sosyal bir insanım. Gazeteciyim. Yazarlar Vakfı'nın kurucu başkanıyım. Saklanmak, kaçmak bize düşmez. Ben hodri meydan diyorum. Fethullah Hoca ya da bir yetkilisi çıksın, konuşsun. Amerika'dan konuşuyor. Nazlıcak gazetesinde Fethullah Gülen çok iyi bir istihbaratçı. En iyi bilgiler onda toplanır diye yazıyor. Oysa biz Fethullah Hoca ile bir eğitim seferberliği için 1966 yılında yola çıktık. Ben 16, Fethullah Hoca 26 yaşındaydı. Cami avlusunda tanıştık. 7 yıl taksi şoförlüğü yapıp Ege Üniversitesi makine mühendisliğini bitirdim. Amacımız insanların eğitimine katkı için fakir fukara çocukların elinden tutulmasıydı. Siyasete hiç girmedik. Aradan yıllar geçti. Allah rızası için eğitim seferberliği için yola çıktığımız bir yerden sonra çizgiden kaydık. Eğitim için yola çıkmışken şimdi Fethullah Gülen Amerika'dan Türkiye'nin JITEM'ine, emniyetine, istihbaratına, hükümetine yön vermeye çalışıyor. Şimdi sen Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti'nden daha fazla bilgi mi alıyorsun ki onları uyarıyorsun? Bu bizim işimiz mi? Biz devlete, siyasete bulaşmayacaktık. Hani biz siyasetten uzak duracaktık? Hani devlete talip değildik? Hani siyasetten uzak duracaktık? Peki, şimdi niçin devletin en hassas kurumlarının işlerine burnumuzu sokuyoruz? İlkokulu dışarıdan bitirmiş bir cami hocasısın. Amerika'ya gitmişsin. Oradan cavcav ediyorsun. Amerika'dan Türkiye'nin işlerine karışmak, mesaj vermek tam bir hastalıktır. Ben canımla uğraşıyorum diyorsun. Amerika'dan mesajlar gönderiyorsun. Vesikalık fotoğraf çektirmez. Billboardlarda hocanın posterleri var. Bir şiir kitabı için milyon dolarlık reklam yapılır mı? Gazete, televizyon, radyoları yetmiyormuş gibi kitaplar için büyük reklamlar yaptırıyor. Yani bunlara normal vatandaş olarak herkesin tepki vermesi lazım. Benim tepkimin fazlalığı 180 derece zıtlığı gördüğüm için. Herkesten daha fazla rahatsız oluyorum. Sen cemaatine günah diye vesikalık fotoğraf bile çektirmemişsin. O yüzden kimsenin evlilik fotoğrafı yok. Çocuklarımızın okula gidinceye kadar fotoğrafını çektirmezdik. Benim 6 çocuğumun bir tanesinin bile okula gidinceye kadar fotoğrafı yoktur. Düğün, evlilik, nişanlılık diye fotoğraflarımız yok. Kola içmek, şarap içmekten daha fazla günahtır diye yıllarca kola içmedik. Çünkü hoca bize öyle öğretti. Şimdi bakıyorsunuz Gülen kendi fotoğraflarını Türkiye'deki bütün billboardlara astırmış. Ne gereği var? Artist değilsin, siyasetçi, modacı değilsin. Yani bir şiir kitabı için milyon dolarlık reklamlar yapılır mı? Bunun getirisi ne? Hükümetteki dostlar. Şu anda benim yakından bildiğim bazı bakanlarla, parantez içinde isimlerini de açıklıyor, Fethullah Hoca'nın çok iyi diyaloğu var. Örneğin bakanlardan birisini, parantez içinde ismini veriyor, televizyonun yönetim kurulu başkanı olduğumda ben danışma kuruluna aldım ve belli bir hakkı huzur ödemesi yaptık. Kabinede bu kadar dostu olan Fethullah Gülen'in atamalarda söz sahibi olmaması mümkün değil. İdareye ve siyasete girmeyecektik. Hatta yıllarca oy vermek için sandığa bile gitmedik. Günaha girmemek için. Aldığı yarım yamalak istihbaratlarla kendisi de yönleniyor. Kimisi yaranmak için bunları Hoca Efendi'ye getiriyor. Bunları getiren kişi ilahiyatçı K.Ö'dür. Bu kişinin getirdiği gizli raporlardan birkaç tane de bende var. Bazı güvenlik mensupları hayır yapıyorum diye bu raporları veriyorlar. Onlar da Gülen'e ulaştırılıyor. Hoca Efendi çok vehimli bir insan. Diyazem aldığı için de çok sinirli. O bilgileri doğru sanıp beni Süleyman Demirel'e gönderdi. Hocaya ihtilal olacağına ilişkin rapor ulaştırılmış. Biz de bunu Demirel'e gecenin bir yarısında anlattık. Yanımda Profesör Ş.A.T. Virgül I.Ş. ve A.A. vardı. Biz konuşunca Demirel'in rengi gitti. İdareye ve siyasete hayatında girmemişsin. Bu işlere şimdi niye karışıyorsun?